Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâlallâhu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferu ve mutahhiruke minellezîne keferu ve
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Dini ihya eden İmam Sadık Aleyhisselam. Bugün İslam dünyası Resulullah'ın Ehl-i Beytinden İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla matemdi. Bu münasebetle sizler için bir sohbet hazırladık. Bugün Hicri Kameri 25 Şevval, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet günüdür. O imam ki, İslami marifin güzel yüzünü oturan yılların pasını sildi ve gerçek öz Muhammed-i İslam'ın çehresini tekrar gün yüzüne çıkarttı. Bugün melekler grup grup Baki mezarlığına iner ve İslam dinini ihya eden Resulullah'ın torunu mezarında yas tutarlar. Bugün siyahlar giyen Müslümanların kalbi kan ağlarken dudaklarında İmam Sadık Aleyhisselam ziyaretnamesi duyulur. Selam olsun sana ey Allah'ın velisi. Selam olsun sana ey Allah'ın hücceti. Selam olsun sana ey yeryüzünün karanlıklarında Allah'ın nuru. Selam olsun sana ey dinin direği. Bugün sizlerle birlikte İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet gününde o hazretin İslami marifi koruma ve yayma alanındaki yılmaz çalışmalarını kısaca gözden geçireceğiz. Bilindiği üzere İmam Muhammed Bagır aleyhisselam ve ardından İmam Sadık aleyhisselamın imameti döneminde Emeviler ve Abbasiler arasında siyasi ihtilaflar ve anlaşmazlıklar artarak yoğunlaştı. Siyaset ve güç kavgasının şiddetlenmesi giderek dindarların üzerindeki baskının azalmasına sebep oldu. Yaşanan olaylar tıpkı aniden esmeye başlayan rahmet meltemi gibiydi. İmam Bagır aleyhisselam ve İmam Sadık aleyhisselam da bu ortam ve durumu kullanarak öz Muhammed-i İslam dininin aydın çehresini gün yüzüne çıkarttılar. Bu iki büyük imam, kendi teyibi hayatları ve imametleri döneminde sayısız hadis ve haberleri açıklayarak, sapmaları temizleyerek İslam'ın gerçeğini halka beyan ettiler. İmam Sadık aleyhisselam birçok öğrenci yetiştirmekle Ehl-i Beyt'in bilgisini onların aracılığı ile yaymaya başardı. Ayrıca kendi bilimsel alanını genişleterek yok olmaya yüz tutan gerçek dinin ramaksız vücuduna yeni bir hayat verdi. İmam Cafer Sadık aleyhisselamın dönemi, fikirler ve düşüncelerin çatışması çağı olarak bilinir. O dönemde birçok fırka ve grup oluşmuş, fikri isyanlar, sapkın düşünceler ve çeşitli görüşler meydana gelmiştir. Yunan düşünceleri, sahte mezhepler ve sayısız tarikatlar ise sapkınlıkları daha da arttırıyordu. Öyle ki birçok Müslüman Allah'ın özellikleri ve zatını tanımak ve inancın diğer temel ilkelerinde, dini ahkamın gerçekleştirilmesinde, Kur'an-ı Kerim ayetlerini yorumlamakta ve hatta cebir ve irade, kaynak ve maat, sevap ve günah gibi konularda şüphe ve ihtilafa düşmüştü. Haricilik, Mutezili, Sufilik, zındık ve cebriye gibi batıl inançların her biri insanların kafasını karıştırıyor, çeşitli mezheplerdeki sapmaları daha da yoğunlaştırıyordu. İnançtaki sapmalar bir yandan ve Emeviler ile Abbasiler arasındaki iktidar kavgasından oluşan baskı boşluğu sonucu dini marifin açıklanması ve İmam Sadık tarafından muazzam bir harekette Müslümanların manevi ve dini yücelmesine çalışmak için uygun ortam oluşturdu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın gerçekleştirdiği bu büyük hareketle ilgili şöyle buyuruyor. O Hazretin imameti döneminde kapsamlı kültürel ve fikri bir hareket oluştu ki onda çeşitli mezhepler ve tarikatlar birbiriyle tartışıp fikir alışverişi yapıyordu. Bu ise özel bir durumdu, zira ondan önce Emeviler büyük ciddiyetle asil İslami marifin yayılmasını engellemeye ve Resulullah ile Ehlibeyt hadislerinin tecrit ve unutulmasına çalışıyorlardı. Fakat İmam Cafer Sadık aleyhisselam döneminde Emevilerin zayıflaması ile o hazret toplumda yaşanan büyük bilimsel ve marifet boşluğunu doldurarak gidermeyi başardı. O hazret İslami marif, nurani ahadis ve çeşitli ilimlere susayanları kendi engin bilgi ve marifiyle doyurmayı başardı ve bu uğurda büyük adımlar attı. İmam Sadık aleyhisselam uygun siyasi fırsatlar ve toplumun yoğun ihtiyacı ile kıymetli babasının bilimsel ve kültürel hareketini sürdürdü ve büyük bilimsel alan ve adeta bir üniversite oluşturdu. İmam Cafer Sadık aleyhisselam çeşitli ilmi ve nakli dallarda tedris etmeyi başladı ve büyük öğrenciler eğiterek yetiştirdi. O hazretin öğrenci sayısı yaklaşık 4000 olarak tahmin ediliyor. Dünyaca tanınan büyük öğrencilerinden Huşam bin Hekem, Mufsel bin Ömer, Kufi Ceyfi, Muhammed bin Sakafi, Eban bin Tagleb, Huşam bin Salem, Mumin Tak, Cabir bin Hayyan'a ve diğer birçoklarına değinebiliriz. Ayrıca Ehl-i Sünnet'in 4 mezhebi liderlerinden biri Ebu Hanife ise bir süre İmam Cafer Sadık aleyhisselamın öğrencisi olmuş ve bizzat bu konuyla övünüyormuş. İmam Cafer Sadık aleyhisselam döneminde Müslümanlar arasında benzeri görülmemiş bir bilimsel şevk ve istek hissediliyordu. Ve imam da birçok alanda Müslümanların sorunlarını cevaplaması gerekiyordu. Bu yüzden kendi döneminde Medine kentinde en büyük İslami üniversitenin temelini attı ve Resulullah Camisi'ni kendi tedris mekanı olarak seçti. Öyle ki bu mübarek mekanda kıraat, tefsir, kelam, tıp, felsefe, nücum, matematik ve benzeri tüm ilimler tedris ediliyordu. Aslında Ehlibeyt imamları arasında İmam Cafer Sadık aleyhisselamın en büyük başarılarından biri Muazzam Caferi Üniversite ve Dini İlimler Havzası'nın kurulmasıydı. Zira Resulullah'ın ardından o döneme kadar böyle derin ve geniş bir bilimsel hareket yaşanmamıştı. Tabii ki bu muazzam bilimsel hareketin temelleri ise İmam Bâgır aleyhisselam tarafından atıldı. İmam Cafer Sadık aleyhisselam ise bu hareketi daha da derinleştirerek daha büyük bir alana yaydı ve binlerce öğrenci yetiştirdi. İmam Sadık Üniversitesi en büyük ve en derin bilimsel hareketi oluşturdu. Bu seçkin bilimsel merkez, dönemin tüm okul ve bilimsel çizgileri etkisi altına almayı başardı. Sadece Şiiler değil, Ehl-i Sünnet'in tüm seçkin talebeleri bu üniversiteden yararlanarak büyük mevkilere ulaşmayı başardılar.
Tahran Radyosu.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın yakın dostlarından İbni Ebi Leyla şöyle anlatıyor. Günün birinde Numan Kufi ile birlikte o Hazret'in huzuruna vardık. Hazret, yanımındakinin kim olduğunu sordular. Kufi ahalisinden düşünce sahibi ve etkin kelama sahip olan Numan diye arz ettim. Hazret, acaba düşünce ve görüşü ile her şeyi kıyaslayan kişi mi? Diye buyurdular. Evet dedim. İbnül Ebi Leyla şöyle devam ediyor. O Hazret Numan'a dönerek, ey Numan, acaba başını, vücudunun diğer organları ile kıyaslayabilir misin? Buyurdu. Numan, hayır dedi. Hazret iyi bir şey yapmıyorsun dediler ve şöyle eklediler. Acaba başı, küfür ve sonu iman olan kelimeyi biliyor musun? Numan, hayır dedi. İmam şöyle sordular. Acaba neden gözyaşının tuzlu, kulağın yapışkan sıvısı ve ağızdaki suyun tatsız olmasını biliyor musun? Numan yine hayır dedi. Bunun üzerine İbni Ebi Leyla İmam Sadık'a hitaben, canım size feda olsun, siz kendiniz bu soruların cevabını verin ki biz de yararlanalım deyince İmam şöyle buyurdu. Yüce Allah insan gözünü don yağı ve yağdan yarattı. Bu yüzden eğer gözyaşı tuzlu olmasaydı don yağı çok çabuk bozulurdu. Ayrıca bu özellik nedeniyle göze bir şey batınca tuzlu olması nedeniyle yok olur ve göz hasar görmez. Ve Allah kulakta acı yarattı ki haşere ve sürüngenlerin insanın başı ve beynine girmesini engellesin. Ağız suyunu tatsız olması ise insanın tatları alabilmesi ve nemli olması ise baş ve göğüsteki balgam kolaylıkla çıkabilsin. Ve fakat başı küfür ve sonu iman olan kelime ise la ilaha illallah cümlesidir. Başı la ilaha yani hiçbir Allah ve yaratan yoktur ve sonu illallah ise yani ancak yekta ve eşsiz olan Allah'tan başka. İmam Sadık aleyhisselam ibadet ve zühde, çalışmakta, ilim ve öğretimde benzersiz ve yılmaz biriydi. İslam dünyası büyükleri ve bilginleri o Hazretin semavi ve bilimsel kişiliği hakkında birçok şey söylemişlerdir. Fakat süremizin kısa olması nedeniyle hepsine değinemeyiz. O Hazretin öğrencilerinden Ebu Hanife, ben Cafer bin Muhammed'den daha bilgin kimseyi görmedim diyor. Maliki mezhebinin önderi Malik bin Enes, İmam Sadık aleyhisselam hakkında şöyle diyor. Bir süre Cafer bin Muhammed'in yanına gittim. Onu üç durumda gördüm. Ya namaz kılıyordu, ya oruçtu veya Kur'an tilavet ediyordu. Ve onu abdesti olmadan hadis anlattığını görmedim. Ve şöyle ekliyor. İlim, ibadet ve dindarlıkta Cafer bin Muhammed'den üstünü hiçbir göz görmemiş ve hiçbir kulak duymamış ve hiçbir insanın kalbine düşmemiştir. Gece yarısı namaza kalktığında ev ahalisinin duyarak uyanmalarını ve ibadet için kalkmaları için yüksek sesle zikir eder, dua okurdu. Gece karanlığı basınca ekmek, et ve paradan dolu bir çuval alır, omuzlar ve Medine kentindeki yoksulların yardımına koşar ve aralarında azık dağıtırdı. Medine'nin yoksulları onu tanımazdı. Fakat şehit olunca artık kimsenin onlara yiyecek götürmediğini görünce her gece onlara para ve yiyecek getirenin İmam Cafer Sadık aleyhisselam olduğunu anladılar. Değerli dinleyiciler, İmam Cafer Sadık aleyhisselamın şehadet nedeniyle bir kez daha tüm İslam dünyasına taziyelerimizi bildirirken programımızı o hazretten bir vecizle noktalamak istiyoruz. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Sevilen şeyi şükür gibi arttıran, sevilmeyen şeyi de sabır gibi azaltan hiçbir şey yoktur. Değerli dinleyiciler, programlarımızı parsi.ir adresinden takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ahzab suresinin 26. ve 27. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Medine'de Beni el-Nazir, Beni Kanika ve Beni Kurayza adlı üç Yahudi kabilesi yaşıyordu. Kendileri için güçlü kaleler inşa eden ve ekonomik durumları iyi olan ticaretle uğraşan Yahudi kabilelerinden söz edilmektedir. Onlar Arap Yarımadası dışından İslam peygamberiyle görüşmek niyetiyle Medine'ye hicret etmişlerdi. Hicaz'da bir peygamber çıkacağını din kitaplarında okumuş ve alimlerinden işittikleri için bölgeye akın etmişlerdi. Bu sebeple o peygamberi görmek için Medine'ye gelmişlerdi. Kitaplarının tanıklığına göre İslam peygamberinin ayetlerinden o kadar net haberdardırlar ki onu kendi soylarından olacağını zannediyorlardı. Bu yüzden kendileri de Hazreti Hatem'in zuhurunu Medinelilere müjdeliyorlardı. Onlara yeni bir dinin ortaya çıktığını haber veriyor ve bu müjdeyi halk arasında dağıtıyordu. Fakat gayrimeşru çıkarların yollarını tıkayan, sapkınlıklarına ve istibdatlarına son veren İslamiyet'in gelişiyle birlikte İslam'ın davetini çoğu zaman kabul etmemekle kalmadılar, İslam'a açıktan gizliye isyan ettiler, İslam'a karşı koymaya çalıştılar.
Tarih boyunca Yahudi halkının çoğunluğunun ayırt edici özelliklerinden biri antlaşmayı bozması ve ahde vefasızlıklarıdır. Örneğin Allah onlardan Tevrat'ın emirlerini yerine getireceklerine dair Tur Dağı'nda söz istedi. Onlar da söz verdiler. Ama bir süre sonra bu sözlerinden caydılar ve ilahi emirlere karşı geldiler. Ayrıca onlardan vaat edilen peygambere iman etmeleri için söz vermeleri istenmişti. Onlar da söz vermişlerdi. Bu sözlerini de yerine getirmemişlerdi. Ayrıca Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Beni Kurayza, Beni Nezir ve Beni Kaynaka üçü de İslam peygamberiyle düşmanlıklarıyla işbirliği yapmamak üzere anlaşma yapmışlardı. Ve menfaatleri için casusluk yapmamalı ve Müslümanlarla barış içinde yaşamalı diye söz vermişlerdi. Ancak fırsat buldukça bu anlaşmayı da ihlal etmekten vazgeçmediler. Hicretin ikinci yılında Beni Kaynaka kabilesi ve hicretin dördüncü yılında Beni Nezir kabilesi her biri birer bahane ile anlaşmalarını bozarak Peygamber Efendimiz'e karşı savaşmaya başladılar. Ancak yenildiler ve Medine'den ayrılmak zorunda kaldılar. Beni Kaynaka Azraat şehrine gitti ve Beni Nazir'in bir kısmı Hayber'e, kısmen de Şam'a sürüldüler.
Ahzab Savaşı'ndan önce Medine'deki Beni Nazir Yahudilerinin liderlerinden Huyey bin Ahtab Naziri, Beni Kurayza'nın lideri Ka'b bin Asad Kurayzi'ye Ahzab Savaşı'nda onu yanına almasını istedi. Halbuki Ka'b Resulullah'ın yanındayken barış antlaşması imzalamıştı. Ka'b Hay bin Ahtab'ın sesini duyunca kale kapısını onun üzerine kapattı. Hay sinirlendi ve şöyle bağırdı. ''Ey Ka'b, benim için kapıyı aç.'' Ka'b kabul etmedi ve ''Vay haline ey Hay, senin kötü bir adam olduğunu bile bile hem de Muhammed'le bir anlaşmam olduğu halde açmam. Senin iyiliğin için anlaşmamı asla bozmaya niyetim olmadığını bilmeme rağmen neden açayım ki?'' Hay muvaffak oluncaya kadar ısrar etti. Sonra Ka'b dedi ki ''Sana dünya şerefini getirdim, senin için hazırlanmış sonsuz bir şeref denizi getirdim.'' Sana Kureyş'i bütün önderleriyle ve tüm liderleriyle Gatfanlıları getirdim. Muhammed'i yok edene kadar durmayacaklarına dair benimle bir anlaşma yaptılar. İşte bu sayede Hay, Ka'b'ı kandırmayı başardı.
Kab'ın ahdi bozduğu haberi Resulullah Efendimiz'e ulaşınca Sa'd bin Muaz'ı Sa'd bin İbade ile birlikte araştırmak üzere görevlendirdi. Medine içinde böyle bir tehlike görmezden gelmenin akıllıca bir eylem olmadığını çok iyi biliyordu. Bu sefer hainleri kolay kolay bırakmaması kanaatine varmıştı. Ancak bu durumda dört bir yanından kuşatılmış halde olduğu için tedbir ve tolerans ile dayanmalı ve koşullar hazır olana kadar beklemeliydi. Ahzab savaşı Allah'ın yardımıyla ve İslam ordusunun yiğitlerinin azmi ile Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Büyük kafirler ordusu ağır bir yenilgiyi kabul ederek Medine çevresinden çekilip Mekke'ye döndü. Münafıklar da başarısızlığa uğradı ve antlaşmayı bozarak müşriklere katılarak arada kaldılar. Medine'de kalan son Yahudi kabilesi olan Beni Kureyza Yahudileri Ahzab savaşından sonra büyük bir başarısızlıkla kendi bölgelerine geri döndüler. Savaşın sonunda kıyafetlerini çıkardılar ve gönül rahatlığıyla günlük işlerine devam ettiler. Peygamber Efendimiz temizlenmekle ve yıkanmakla meşgulken Cebrail aleyhisselam onun üzerine indi ve şöyle buyurdu. Ey peygamber! Sen silahını yere koydun, melekler ise savaşmaya ve sana yardım etmeye hazırlar. Şimdi Beni Kureyze kabilesine git ve işlerini bitir.
Bunun ardından Beni Kureyza Kalesi'nin Müslümanlar tarafından kuşatılması 25 gün sürdü. Bu sırada Yahudiler Müslümanlara ateş ediyor ve onlara hakaret ediyorlardı. Ama Müslümanlar direndiler ve Allah-u Teala Beni Kureyza Yahudilerinin kalplerine de korku saldı. Bu sırada büyükleri Ka'b bin Esad kale içindeki Yahudilere şöyle dedi. Ey Yahudi topluluğu, bu başımıza geldiğini gördüğüm bir musibettir. Ben size üç şeyden birini tavsiye ederim. Uygun gördüğünüzü yapın. İnsanlar şöyle sordu. Söyle bakalım neymiş? Bin Esed ise, birincisi şu. Bu adama biat edelim ve dinini kabul edelim. Onun gönderilmiş bir peygamber olduğu hepinize açıktır ve kutsal kitabınızda adını gördüğünüz kişinin ta kendisidir. Bunu yaparsak canımız, malımız ve kadınlarımız korunmuş olur. Ve Allah'ın dinini kabul etmiş oluruz. Yahudiler bunu duyunca dediler ki biz Tevrat dininden hiçbir zaman ayrılmadık ve onu başka bir din ile değiştirmeyiz. Bin Esad şöyle devam etti. İkincisi eğer bu teklifi kabul etmek istemiyorsanız çocuklarımızı ve kadınlarımızı kendi ellerimizle öldürelim. Sonra Muhammed ile savaşalım ve hatta mallarımızı yok edelim ki bizden sonra bir şey geri kalmasın. Savaş için bu tür endişelerden de kurtulabilir. Çünkü karımız, çocuğumuz ve paramız yok ve üstesinden gelirsek bir eş ve çocuk sahibi olmak zaten kolay bir iş. Dediler ki sen bize bu zavallıları öldürmemizi mi söylüyorsun? O zaman onlarsız hayatın nesi iyi? Bin Esad şöyle devam etti. Üçüncüsü de şudur. Muhammed ve ashabı bizim bu gece savaşmayacağımızı biliyorlar. Çünkü bugün cumartesi günü. Bu yüzden bu gafletten faydalanıp onları öldürmeliyiz. Dediler ki cumartesi gecemizin mukaddesiyatını bozup, atalarımızın yaptıklarını yapıp onların çektiklerini bildiğimiz musibetin aynısını mı çekelim? Hayır, biz bunu hiç yapmayız. Ka'b bin Esad tekliflerinin hiçbirinin kabul edilmediğini görünce, sizler şaşılacak derecede akılsızsınız dedi. Doğduğunuz günden beri bence bir tek gün bile azim ve tedbir almamışsınız. Hakaretini de yaptı.
Sonunda Beni Kureyze Kalesi Allah'ın yardımıyla Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Bir grup teslim oldu, bir grup öldürüldü. Bu büyük zaferle birlikte Medine diyarı Yahudilerden ebediyen temizlendi. Bu tarihi zaferin elde edilmesinden sonra Ahzab suresinin 26 ve 27. ayetlerine azil olmuş ve unutulmaz olayı bir nimet ve büyük bir hediye olarak değerlendirmiştir. Ayette şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
Allah, ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağı size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün ise su krizinin gelecek nesillerin gıda güvenliğini ne kadar etkileyeceğini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümlerde suyun eskiden beri dünyada kalkınmanın önemli etkenlerinden biri olduğunu belirttik. Artık insanlar genelde nehirler ve su kaynakları yakınında toplanır ve ziraatle uğraşırlardı. Söz konusu kaynakların %97'si tatlı su değillerdi ve bu yüzden çok kısıtlı bir bölümü insan tarafından kullanılabilirdi.
Buna ilaveten yer kürede bulunan suların en az %76,1'i kristal veya buzullar halinde olmasından dolayı insan tarafından kullanılamazdı. Yeni ve modern tarımcılık yöntemlerinin kullanılması ve suyun verimli halde kullanılması ise dünyada artmakta olan nüfusun gıda maddelerini sağlama hedefine ulaşmak için hayati etkenlerdir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun tahminlerine göre gelecek 30 yılda insanlar %60 daha fazla gıdaya ihtiyaçları olacaktır. Bu artışın büyük bir bölümü ise sulamaya ihtiyaç duyan, daha fazla üretim için daha az arazi kullanma yöntemi olan yoğun ekimden olacaktır.
Bu yüzden su kaynaklarına ulaşma ve rekabet meselesi insan için temel sorunlardan biri olacaktır. Bu yüzden gıda ürünleri için suyun en verimli ve doğru kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Tarım sektöründe doğru üretim yönteminin de kullanılması ve geleneksel tarım metotlarının modernleştirilmesi suyun tarım sektöründeki verimlilik düzeyini de artırmanın ilk çözüm yoludur. Bu arada modifiye tohumların kullanılması toprak kalitesini yükseltmek ve tarımcılığın diğer modern yöntemlerini kullanmak eş zamanlı olarak üretimin artmasına ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına sebep olabilir. Bu arada sulama yöntemlerinin modernleştirilmesi ve su sızıntılarının önlenmesi de büyük önem taşıyor.
Tarım sektörü mevcut suların en az %70'ini kullanmakla su tüketiminde en büyük sektördür. Ürünün yetişmesi için önemli miktarda su kullanılması gerekiyor. Öyle ki 1 kilo pirinç yetiştirmek için 1,3 metreküp su kullanılmalıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından gelişmekte olan 93 ülkede yapılan araştırmalar söz konusu ülkelerde su rezervleri hızla azalmakta olduğunu gösteriyor. Bu kaynakların yeri dolmazken 10 ülke kritik durumdadırlar. Şöyle ki tarım için gereken suyun temini bağlamında yenilenebilir su rezervlerinin %40'ını kullanmak zorundadırlar. Bu arada 8 ülkede su temini için ciddi sorunları vardır ve bu ülkelerde yenilenebilir su kaynaklarının %20'sini tarım sektörüne tahsis etmeleri gerekiyor.
Gelişmekte olan ülkeler kendi besinlerini üretmek için her ne kadar kuru tarım ve sulama yöntemi tarıma özen gösterseler de tarım ürünlerinin çoğu sulama yöntemiyle yetişir. FAO'nun tahminlerine göre 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerde sulama tarım arazileri %20 kadar artacaktır. Ürün yoğunluğu ile ekim alanı 250 milyon hektardan 320 milyon hektara yükseltilebilir. Söz konusu artış için her damla suyun en verimli şekilde kullanılması gerekiyor.
Gıda ve su güvenliği eksikliği topraktan başlar. Birleşmiş Milletler çok ses getiren raporunda toprak verimliliğinin sona erdiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler uzmanlarının incelemeleri mevcut sürecin devam etmesiyle besin üretmek için kullanılan toprakların ancak 60 yıllığına verimli olabileceğini gösteriyor. Bu korkunç düşüncenin görüntüsünü halihazırda dünyada genelde toprak erozyonu nedeniyle dünya tarım ürünlerinde %20'lik düşüş görebiliyoruz. Karada küçük çiftçilerin arazilerinin gasp edilmesi örneği denizlerde de yaşanıyor. Dev firmalar küçük balıkçıların yerini alıyorlar. Böylece avlanan balıklar besine ihtiyacı olanlara değil daha az ihtiyacı olan fakat daha zengin olanlar için ihraç ediliyor. Dünyada yaklaşık 3 milyar insan günlük protein ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü deniz ürünlerinden temin ediyor. Fakat mevcut sürecin devam etmesiyle deniz ürünlerini nerelerden temin etmeliyiz? Endüstriyel hayvancılığın verimliliği şaşırtıcı şekilde düşüktür.
Halihazırda buğday ve tahıllardan üretilen kalorinin %36'sı ve proteinin %53'ü hayvanların beslenmesi için kullanılıyor. Söz konusu besin maddelerinin 3'te 2'si gıda işleme sürecinde yok oluyor. Guardian dünya çapından edindiği verilere dayanarak yayınladığı raporda bitkilerden fasulye ve bezelye edilen her gram protein için 1 santimetre toprağa ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. Aynı miktarda hayvansal protein için 1 metre kare yani yaklaşık 100 kat fazla toprağa ihtiyaç vardır. Tabii ki hayvancılık için uygun olan topraklar tarım için elverişli olmayabilir. Fakat bu alanlar doğal hayat ve ekosistemin kalıcı olması için temel role sahiptir. Sulaklar kurutuluyor, ağaçlar kesiliyor ve fidanlar ise kökten çıkartılıyor.
Etobur hayvanlar avlanıyor ve bitkiden beslenen hayvanlar ise doğal ortamdan sürülüyor ve her geçen gün daha fazla alan vahşi hayattan yoksun bırakılıyor. Daha fazla hayvansal protein üretmek için Madagaskar ve Brezilya yağmur ormanları yok ediliyor. Halihazırda daha fazla et tüketmek bir yana ihtiyacımız olan besinleri üretmek için bile gereken alana sahip değiliz. Yoksul kesimin gıdasını sağlayabilen arazilerin et üreten çiftlikleri çevirmek, pratikte yoksul insanların besinlerini ağızlarından çalmaktır. Tabii bu şekilde gezegenimizden de biyoçeşitliliği de tamamen silmiş oluyoruz. 21. yüzyılın başından itibaren neredeyse İran yüz ölçümünün yarısı kadar bir alan yoksul insanların avucundan çalınmış ve sanayi büyük tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Tarım alanları söz konusu bölge halkının besinlerini değil, zengin ülkelerin talep ettiği tarım ürünlerini yetiştiriyor.
Tabii ki bu krizler yok edici ve korkunç etkileri vardır. Fakat olayın tümü değil. Dünyada genel gelir düzeyinin artmasıyla büyük bir çoğunluğun beslenme modeli bitkisel protein bazlı beslenmeden hayvansal proteine geçmektedir. Son yarım asırda et üretiminin miktarı 4 kata çıkmasına rağmen zengin ve yoksul ülkeler arasındaki fark ise daha da artmıştır. Ortalama küresel tüketim miktarı İngiltere'nin yarısı ve Amerika'nın 3'te 1'idir. Bu ülkeler dünyada en fazla et tüketen ülkeler olarak tarım arazilerinin çoğunu tahrip etmişlerdir. Peki bunca besini nereden sağlamak gerekir? Dünya nüfusunun sabit kaldığını farz etsek de yine de beslenme modelindeki bu değişiklik kalıcı olamaz. Şimdi dünya nüfusunun artmakta olduğunu da düşünsek et tüketim oranının artmasıyla daha fazla insanın açlığına şahit olabiliriz. Birleşmiş Milletler 2010 yılına göre 2030 yılında et tüketim miktarının %70 artacağını tahmin ediyor. Bu oran aynı dönemde nüfus artış oranının 3 katıdır. Bu gibi sebeplerden dolayı et tüketimine olan talebin artması nedeniyle daha fazla arsa hayvancılık faaliyetleri için ayrılır. Mevcut artış ile 2050 yılına kadar 2005 yılında et üretimi için ayrılan arazilerin 2 katı et üretimi için tahsis edilmelidir.
Tahran Radyosu.
Fakat yer kürümüzde böyle bir talep artışı için gerekli arsa mevcut değildir. Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü tarafından açıklanan rapora göre tahmin edilmeyen hava durumu konusu çeşitli su depolama seçenekleri için yüklü yatırımlar gerektiriyor. Böylece dünya toplumu böyle belirsiz ve bilinmeyen durumdan geçiş için hazır olabilir. Halihazırda sulama tarıma bağlı beslenen toplumlarda milyonlarca çiftçi bu hayat kaynağı unsurun tahmin edilmez ve düzensiz ulaşım imkanı ve azalma tehlikesi ve riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Küresel uzmanların belirttiğine göre dünyada insanların besinlerini üreten toplumun sayısı su yönetiminde yeni bir daha ciddi bakışlar ve kararların alınmasını gerektiriyor.
Asya kıtasında tarım arazilerin yaklaşık %66'sı sulanmazken Afrika'da besin maddeleri üreten tarım alanlarının yaklaşık %94'ü yağışlarla sulanıyor. Bu verilere göre uzmanlar Afrika ve Hindistan'da yaklaşık 500 milyon insanın tarımda yeni sulama metotlarından yararlanabilirler. Maalesef yağışların yüksek olmasına rağmen gerektiği kadar bu sulardan yararlanamıyor. Örneğin Afrika çiftçileri eskiden beri daha iyi ve verimli bir ürün için en uygun tohum serpme zamanını biliyorlardı. Fakat halihazırda yağışları tahmin edemedikleri için en uygun zamanı belirleyemiyorlar. Bu yüzden geçimleri tarımdan sağlanan bu gibi çiftçilerin bekası ise yağışlara bağlıdır. Bu gibi çiftçiler muhtemel zararların riskini azaltmak için her mevsimde az miktarda tohum serperek daha az hasat kazanıyorlar. Onlar ürünlerinin zamansız yağışlarla serptikleri tohumların yıkanacağı veya yağışların gecikmesiyle koruyacağını biliyorlar. Bu şartlarda iklim değişikliğinde her geçen gün yaşanan böyle dalgalanmaların sonuçları daha endişe verici sonuçlar doğurabiliyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emre bil maruf ve nehy-i münker iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münkerden hoşlanmama ve onunla mücadele için kriterleri hakkında konuşmak isteriz.
Resulullah'ın siyerinde temel ilkelerden biri münker ile savaşmaktır. O hazrete göre mümin insan her durumda münker ile mücadele etmelidir. Resulullah Efendimiz münker ile savaşmak için 3 aşama öneriyor ve böylece bu bağlamdaki tüm bahaneleri etkisizleştiriyor. O hazret şöyle buyuruyor: "Sizlerden her kimse bir münker görürse kendi eliyle onu değiştirmeli. Eğer yapamazsa diliyle değiştirmeli ve eğer yine yapamazsa kalbinde onu inkar etmelidir ve bu ise imanının en zayıf kademesidir."
Cahil ve kibirli insanlara öğüt vermek çok zor bir iştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere cahillik, emri bil maruf ve nehyi münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın en başlıca engellerindendir ve mütekebbir de cahil gibi kendini bilgiden mustani görür. Bu yüzden onların ıslah edilmesine hiçbir umut yoktur. Aslında söz konusu iki grubun doğru yola getirilmesi için direnmek, boşa kürek çekmektir ve iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlar için yorgunluk ve üzüntüden başka bir getirisi olmayacaktır. Böyle insanlara karşı en iyi davranış onlara ilgi göstermemektir. Böylece bu insanlar kendilerini alçak ve değersiz görür ve kendilerini ıslah etmeye çalışırlar.
Gören insan için çehre ve yüz, tercümana ihtiyacı olmayan ortak bir dildir. İlk karşılaşmada ve konuşmadan önce her insanın rahatsızlığı veya mutluluğu yüzünden okunur. Resul-i Ekrem her zaman kendi yüz ifadeleriyle mutluluğu veya rahatsızlığını sahabesi ve etrafındakilere belli ederdi. Bu yüzden Hazretin sahabesi her zaman Resulullah'ın yüz ifadeleri hakkında çok duyarlı ve hassastı. Resul-i Ekrem'in torunu Hazreti İmam Hasan aleyhisselam haksızlıklara karşı yüce insan büyük babasının tepkisi hakkında şöyle buyurdu: "Öfkelendiği zaman yüzünü çevirir ve öfkesini yutardı."
Resulullah'ın mübarek yüzündeki ifadelerin sahabe üzerindeki etkisinin bir başka örneğini Cerir bin Abdullah'tan naklen dinleyelim. Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor: "Yün giyen bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar. Resul-i Ekrem onların muhtaç oldukları ve perişan halde olduklarını görünce halktan onlara yardım etmelerini istedi. İnsanlar bu konuyu fazla önemsemediler. Bu yüzden Resulullah'ın yüzünde üzüntü işaretleri belirdi. Ensarlardan biri Resulullah'ın üzgün olduğunu görünce bir kese para çıkarttı ve onun ardından Resulullah'ın sahabelerinin her biri teker teker hediyelerini getirip muhtaç bedevilere verdiler. Böylece Resulullah'ın yüzünde musluluk belirtileri göründü.
Münkere yani kötülüklere yüz çevirmek çok önemlidir. Zira sürekli günaha dalmış insana gülümsemek, onun çirkin hareketini onaylamak anlamındadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in 63. ayetinde Resulullah'a münafıklara yüz çevirmesini emrederek şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Resul-i Ekrem konuşmaları ve davranışları ile müminleri bir günah ile karşılaştıklarındaki görevlerini belirtiyor. Emiren müminin Hazreti Ali aleyhisselam müminlerin görevi hakkında şöyle buyuruyor. Allah Resulü bize günahkar kişiye asık suratle bakmamızı emretti.
Tahran Radyosu.
Günahkarları asık ve üzgün ifadeyle karşılamak Allah'a yakınlık sebebidir. Ve bizim en az görevimiz ise günahlara karşı üzgün olduğumuzu göstermektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Günahlara karşı nefretle Yüce Allah'a yakınlaşın ve bu insanlara karşı yüzünüzü ekşitin ve onlara öfkelenmekle Allah'ın hoşnutluğunu arayın ve onlardan uzak kalmakla Allah'a yakınlaşın.
Resulullah'ın hata yapan sahabeleri karşısında insanların davranışını düzeltme yöntemlerinden biri, onların davranışından duyduğu rahatsızlığı açıklamasıydı. Örneğin Resul-i Ekrem nezdinde yalandan daha çirkin bir özellik yoktu. Ne zaman birisi o hazretin yanında yalan söyleseydi, o hazretin yalancıya karşı davranışı hızla değişirdi ta ki, yalancı söylediği yalandan tövbe edene kadar.
Çeşitli rivayetlerde kötülükten sakındırmanın üç aşamalı olduğuna vurgu yapılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman bir münkir ile karşılaşsaydı, duyduğu rahatsızlığı yüzüyle ve çehresinde gösterirdi. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir işe şahit olan fakat ondan hoşlanmayan kişi, tıpkı o işe şahit olmayan biri gibidir. Ve bir işe şahit olmayan fakat onun yapılmasına razı olan ise tıpkı o işe şahit olan gibidir.
Bu yüzden içten ve batında nefret etmek bir toplumun ısrar edilmesi için bir başlangıçtır ve bu aşamanın gerçekleşmesi için hiçbir şarta gerek yoktur. Eğer bir Müslüman başkalarına yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek ve benzer günahlardan sakındıramıyorsa, en azından kendi kalbinde böyle benzer davranışlardan nefret edebilir. Ve böyle davranışlardan nefret eden ise asla böyle şeylere güler yüzle karşılaşamaz.
Resul-i Ekrem, İsrail oğullarının birinci hatalarının onların günahkarlarla uzlaşması olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İsrail oğullarının birinci hatası ve kusuru bir erkeğin bir başka erkekle karşılaşınca ona ''Ey adam, Allah'tan kork ve günah işleme, zira bu işler sana reva değil.'' deyip, fakat ertesi gün onu aynı durumda gördüğünde onunla beraber oturup kalkmak için onu günahtan sakındırmamasıdır.
Yüce Allah Maide suresinin 78. ayetinde İsrailoğullarının ilahi emirlere uymamaları hakkında açıklamada bulunarak tam da bu yüzden Allah'ın onların kalplerini birbirine düşürdüğünü belirterek şöyle buyuruyor. İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
Günahla mücadele ve kötülükten sakındırmak toplumda birlik oluşturur ve ilahi azap ise toplumda münkerin yayılması konusunda duyarsız olanlara indirilir. İslam dininde başkalarına ilgi göstermek ve hemcinslerinin geleceğine önem vermenin özel bir yeri vardır. Bazı günahkarlar Allah'a duydukları düşmanlıktan günah işlerler ve bunu yapmaktan hiç çekinmezler. Fakat bazıları da cehaletten günah işlerler ve bu yüzden onlara acımak ise doğaldır.
Resulullah bir rivayette şöyle buyuruyor. Cebrail kafir ve kötülük yapanlara azap vermekle görevlendirildi ve ona söz konusu kesin ibadet edenler ve dindarlarını daha fazla cezalandırılması vahiy olundu. Cebrail Allah'tan bu emrin sebebini sorunca, Allah ona hitaben şöyle buyurdu. Zira onlara verdiğim imtihan ve güçle iyiliğe emretmeyip kötülükten sakındırmadılar ve günah işleyenleri benim öfkem ve gazabıma sebep olmalarına rağmen çok sevdiler.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.pasuri.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden elektronik posta ile iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Cennet göçmeni Selman Farsi'nin hayatı hakkındadır. Öyle bir isim ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurmuştur. Selman bizim ehli beytimizdendir. Thank you. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bugünkü sohbetimizde Salman-ı Farsi'nin hayatını ele alacağız. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Son iki bölümde Müslüman olduktan sonra Selman olarak ad değiştiren Ruzbeh'in gerçekleri arayıştaki coşkusuna değindik. İslam'ı bulmak için nasıl çalkantılı bir süreç yaşadığını, geceler gündüzler hep amacını düşündüğünü, sonunda kaybettiğini bulduğunu ve şöyle dediğini anlatmıştık. Sonunda kurtuluşun kıyısına ulaştım. Kalbimde ve düşüncelerimde ancak gerçekle dolabilecek bir boşluktu bu. Onu doldurmak için tüm kayaları ve tuz tarlalarını bile aradım. Çölü ve ovayı geçtim. Saraydan kulübeye, soylu kesimlerden kölelik yapanlara kadar herkesi tanımaya çalıştım. Bu yoldan ayrılmadım. Siz beni kurtardınız. Uzun süredir devam eden bir süreç içerisinde eski efsaneler diyarından henüz ortaya çıkmamış bir gerçeğin arayışına girdim. Zertüşt Tapınağı'ndan Hristiyan Kilisesi'ne, Umriye Ovalarından Vadi el-Kura ve Beni Kurayza'daki köleliğin acılarına kadar her şeyi göze aldım. Zor bir yoldan geçtim ve bana bu yolu siz gösterdiniz. İnsanlığı insanlık için, dünyayı adalet için isteyen bir fikir arıyordum. Kimseye inancının ötesinde ayrıcalık tanımayan bir din ve inanç peşindeydim. İçinde insanın ve hakikatin olduğu bir ritüel, insan ve din peşindeydim. İnsan ile Tanrı arasında ilişkileri düzenleyen engelsiz bir manevi yapı peşindeydim. Şimdi denizin yanında duruyorum ve beni kurtuluş geminize kabul etmenizi istiyorum. Gerçeklerin ufuklarına gitmek istiyorum. Seyahat etmek, denizin derinliğini öğrenmek istiyorum. Selman kaybettiği benliğini bulmuş ve her zaman Resulullah'ın yanında ve onun hizmetinde olmayı arzulamıştı. Yeni dini ondan öğrenmeli. Yıllardır aklında kalan hiçbir mezhep ve dinde uygun cevabını bulamadığı soruların cevabını Resulullah'tan duymalıydı. Ama ne yazık ki köleliği bu isteğini gerçekleştirmesine engel oldu. Peygamberin izinden gidemediği, Bedir ve Uhud savaşlarına katılamadığı için pişman ve üzgündü. Köle kaldığı sürede bu isteğini gerçekleştirememişti.
Thank you.
Allah zulme boyun eğmeyi kabul etmez. Zulmü kabul etmek insan onuruna yakışmaz. Allah asla insanın baskı altında olmasını da istemez. Bu yüzden özgürlüğünün yollarını hazırlamış ancak seçimi kendine bırakmıştır. Allah'ı sahibi olarak gören kişi kendini sırf Allah'ın kulu olarak görür. Hiçbir insana kulluğu kabul etmez ve Allah'a karşı tevazuyu mübah gördüğü ölçüde Allah'ına muhtaç kulların önünde eğilmekten kaçınır. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah-u Teala da onun aşağılanmasını kabul etmez. Rabbin önünde alçak gönüllülük, saygınlık anlamına gelse de diğer kullar önündeki zulüm altında tevazu göstermek o kadar pespayeliktir. Bu aşağılanmanın nihai şeklidir. Kendinizi Allah'tan başkasının kulluğundan kurtarmanız gerek. Allah-u Teala nezdinde ve önünde hakikatinizi ancak bulabilirsiniz. Zulüm yapmayın, zulmü kabul etmeyin. Güç bulduğun her yerde, ister bu güç evlerinizde, ister eşleriniz üzerinde olsun veya başka bir yerde, kendinizi asla başka bir insanın sahibi olarak görmeyin. Gücün olduğu yerde tevazulu davranın. Allah'ın sizin için huzur ve rahatlık kaynağı kıldığı eşlerinizle iyilik ve şefkatten başka bir şey yapmayın ki Allah kimsenin zulmünü kabul etmez. İslam özgürlüklerin ve insanların özgürlüğünün dinidir. Tüm bunlara rağmen İslam'ın gelişini duyan Selman o dönemde esir ve köleydi. Allah'tan başkasına kulluk ederken peygamberin huzurunun tatlılığını tadamıyordu. Bir gün Resulullah'ın yanına gitti. Peygamber Efendimiz onu görünce yüzünde büyük bir üzüntü ve hasret gördü. Selman konuşmak için ağzını açmadan ona şöyle dedi. Yazışma ile kendini özgürleştir. O dönemdeki yazışmalar kölenin parasal ya da mali bir ödeme karşılığında sahibinden kendisini azat etmesini istemesi ya da köle sahibini çalışma yoluyla bedelini ödeyip azat olması için yazılı olarak talepte bulunmasıydı. Selman sevinçle Yahudi sahibinin yanına gitti ve onunla özgürlüğü hakkında konuştu. Aç gözlü Yahudi, Selman'ın serbest bırakılması için bahaneler üretip daha fazla para talep etti. Son olarak serbest bırakılmasının şartı 300 hurma ağacı dikilmesi ve 280 miskal altın ödenmesiydi. Bunun ardından Peygamber Efendimiz her zaman ne pahasına olursa olsun Selman'ı serbest bırakmaya çalışıyordu. Peygamber Efendimizin Selman'la olan ilişkisi ve ona karşı tutumu, onun ayrımcılığı, sınıf ve ırk ayrıcalıklarını reddettiğini açıkça göstermektedir. Peygamberin hala etnik üstünlük ve sınıf ayrıcalıklarını ön yargılarına bağlı olan Arap Müslümanlara karşı bu tür tutumu o peygamberin pratik tavırlarını gösteriyordu. Bazı Arap Müslümanların bakış açısına göre Selman İran'ın ileri medeniyetine ve toprak sahibi soylulara bağımlılığına rağmen azat edilmiş bir köleydi. Onların üstün ırk olarak gördükleri Arap ırkından değildi. Dolayısıyla Selman'ın serbest bırakılması ırksal ve sınıfsal değerlerin inkar edilmesi için uygun bir fırsattı. Belki Yahudi köleci özgürlüğü için fahiş bir meblağ belirleyerek akıllı ve çalışkan Selman'ı kaybetmek istememiş, belki de sahabelerin onun özgürlüğüne olan arzularını alayıp açgözlülük yapmış ve böyle bir şart koşmuştu. Hiç şüphesiz Peygamber Efendimizin Selman'ı zatî olarak tanıması, onunla ilgilenmesi ve konuşması onun değerli ve ilmi şahsiyetini gösteriyor ve sahabelerin gözlerini Selman'a çevirtiyordu. Dolayısıyla böyle bir karakteri kölelikten kurtarmak maddi standartlarla karşılaştırılamaz bir durumdu. Ama ne olursa olsun Yahudi adamın Selman için koştuğu şartları yerine getirmek çok ağır ve pahalıydı. birkaç yıl ödenmesi ve karşılanması zaman alabilirdi. Ancak Resulullah'ın huzurunda bulunma ve ona hizmet etme aşkı Salman için her şeyi mümkün kılıyordu. Uzun hicreti öncesinde ve sırasında pek çok sıkıntıya katlanmış, Allah'ın lütuf ve merhametini görmüş olan Salman, Peygamber Efendimiz'in yazışma yoluyla, özgürleşme sözüyle özgürleşeceğine dair umudu kesindi. Bu sözde önemli bir hikmet olduğunu biliyordu. Salman, Yahudi adamla yazışmalarının hikayesini Peygamber Efendimiz'e anlattı. Resulullah Efendimiz de ashabına, kardeşleri Salman'a yardım etmelerini söyledi. Peygamber Efendimiz'in bu sözü üzerine ashabı ona 300 hurma fidanı verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Salman'a şöyle buyurdu. 300 fidan topladığında bana haber ver ki ben de onları dikeyim. Salman 300 fidan toplayıp ekmek için yeri kazınca Allah Resulüne haber verdi. Peygamber gelip kendi eliyle 300 fidan dikti. Hepsi taze ve yeşil olarak büyümeye başladı. Salman bir yıl boyunca onlarla ilgilendikten sonra onları Yahudi adama teslim etti. Ama bunun yanı sıra büyük miktarda altın da vermesi gerekiyordu. Peygamberimiz Salman'a çağırdığında o da bunu nasıl hazırlayacağını düşünüyordu. Salman peygamberimizin yanına varınca altın getirdiğini gördü. Allah Resulü kendisine şu altını verdi ve şöyle dedi. Altını al ve bunu yazışmanın masraflarını ödemek için kullan. Salman ağırlığını bilmediği altın aldı ve şöyle dedi. Bu altın ile kurtulabilir miyim ki? Allah Resulü şöyle buyurdu. Sen git, Allah'ın sana destek olacağını bil. Salman gidip altını verdi. Böylece kölelikten kurtulup Resulullah'ın hizmetine koştu. Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Bugün İslam adına özgürsün. İslam'ın adını sen ve senin ırkından olanlar tarafından korunacağını görüyorum. Tamamen İslam'a adandığını ve İslam'a büründüğünü görüyorum. Bu yüzden bugünden itibaren sana Salman diyorum. Çünkü ruhun sağlıklıdır ve bu saflığı ve sağlığı etrafındaki dünyaya yayacaksın. Baban senden razı olsun. Sen bilgi ve bilgelik insanısın. Dünya seninle daha güzel olacak. Bugünden itibaren aramızda Salman olacaksın. Salman ve böylece Ruzbeh'in ismi insanların en iyileri yani Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed tarafından Salman olarak değiştirildi. Salman uzun yıllar boyunca kendisini ve ilmini İslam'ın amaçlarının hizmetine sunmuş ve Resulullah'ın kurtarış gemisiyle hakikat denizine ayak basmıştır. Müslümanlar arasında o kadar popüler ve saygı görmüştür ki muhacirler onu kendilerinin, ensar da onu kendilerinden görüyordu. Onun muhacirlerle birlikte Mekke'den gelmediği yüzünden onlardan olduğunu söylüyorlardı. Salman Farsi'nin pek çok aleminden biri de imanıdır. içten içe her zaman mümin ve muvahhid olmuştur. Şii imamlar arasında en fazla rivayete sahip olan ve bu nedenle Şii mezhebine Caferi adını veren Ehl-i Beyt'in 6. imamı İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam Selman'ın inancı hakkında şöyle buyurmaktadır. O varlığını hiçbir zaman şirke mal etmemiş ve dinsizliği seçmemiştir. Bunun yerine her zaman İbrahim Halil'in tevhid inancına inanmıştır. Dünyadaki pek çok mümin ve tevhidçi gibi Selman da mümin ve Allah'a inanan bir insandı. Daha sonra da yüksek bir inanç konumuna geldi. Başka bir rivayette İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. İman 10 basamaklı ve adım adım çıkılması gereken basamaklı bir merdiven gibidir. Şunu bilmelisiniz ki İyalı Selman 10. basamağa ulaşmıştır. Dolayısıyla imanın zirvesine ulaşabilmek için pek çok sıkıntıya ve acıya katlanmak gerektiğini bilmelisiniz. Nitekim Selman imanın zirvesine ulaşmak için çok acılar çekti ve çok zorluklar yaşadı. Ancak yine de bunu başardı. Selman'ın imanı öyleydi ki Allah Resulü farklı vesilelerle defalarca şöyle buyurmuştur. Salman bizim ehl-i beytimizdendir. Salman bendendir. Salman hakikate mensuptu ve etnik kökeni ve ırkı konusunda hiçbir sınır kabul edilemezdi. Pek çok savaşta peygamberimizin yanında yer aldı. İslam'ın ve insan özgürlüğünün savunucusuydu. Uzun bir ömrü oldu ve hayatı boyunca İslam'ı ve Ehl-i Beyt'i savunmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Sahabeler arasında ilim açısından Selman'ın seviyesine ulaşabilen hiç kimse yoktu. O peygamberden çok şey öğrenmişti ve peygamberlik ilminden yararlanmaya çalıştı. İman konusunda ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Selman'a baksın. Kölelikten kurtulduktan sonra Selman Allah'ın elçisinin sürekli arkadaşı oldu. Onunla özel görüşmeler yaptı. Bu toplantılarda Peygamber Efendimizin düşünce ve davranışlarını öğrenip takip etmiş, o peygamberin pratik hayatına göre tavırlarını düzenlemiş ve hayatını sürdürmüştür. Evet değerli dinleyicilerimiz, Selman-ı Farsi ile ilgili podcastimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları
Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.